Ayrım 3.
İkinci bölüm. Umut ile umutsuzluk çok kolay yer değiştiren iki yakın duygudur Ferit'in yaşında olanlarda. Olayların iyi kötü gidişine göre biri hemen yerini öbürüne bırakır. Bir hafta öncesine kadar işi olduğu, çalıştığı sürece umutluydu Ferit. Cebinde geline otomobil tutacak, çalgıcılara köçeye bahşiş verecek, evini 10-15 gün borçlanmadan geçindirebilecek kadar parası, evinde satılmayı bekleyen 8 balya 500 kiloya yakın tütünü vardı. Umutlu olmanın verdiği iyimserlikle sağdan soldan duyduklarına inanıyor, 3,5-4 liraya kadar satabileceğini düşünüyordu tütünü. Eline geçecek parayla bu Şubat'ta düğününü olmuş bitmiş sayıyordu. Bir hafta süren işsizlik umutsuzluğa yöneltti duygularını. İşsiz geçirdiği her gün biraz daha karamsar oldu. Tütünü 3 liradan derken 2,5'tan satabileceğini hesaplamaya başladı. Arada bir 8 balya tütününden 1 ya da 2 balyasını ıskartaya ayırabileceklerini aklından geçirmeye başladı eksperlerin. Üzgündü. Anası ne kadar sıkı davranırsa davransın, her gün birikmiş parasından 4-5 lirayı eritiyordu evin gideri. Durduğu yerde yine her zamanki hesaplara daldı. Gelinliğe, çalgıcılara, köçeye, otomobile vereceği parayı kısabileceği kadar kıstı. Binnaz'a ille de tek taşlı bir yüzük takmaları gerekiyordu. En ucuzundan 400-500 lira da ona ayırdı. Şerbeti, lokumu, yakına gecesi o kadar kişiye verilecek yemek. Ya ancak düğünden düğüne boğazlarını alkol değen, güçlü kuvvetli o kadar susuz erkeği yetiştirilecek rakı. 2000 liradan aşağı altından kalkamıyordu bir türlü bu giderlerin. Üstelik Binnaz'ın annesinin pek de memnun kalmadığını, söylendiğini görür gibi oluyordu. Alanlarda ceplerinden çıkardıkları cigara paketlerini "Kaçı içiyorsunuz bu kadarcık şeyi?" diye halka göstere göstere ucuzluk vaat ederek iktidara gelmişti demokratlar. Daha aradan 2 yıl geçmeden bir misli artırmışlardı rakı cigara fiyatlarını. Ama kendileri 5 yıl önceki fiyatlarla satıyorlardı hala yetiştirdikleri tütünü. Kapıldığı karamsarlıkla bu yıl geçen yılın fiyatlarını bile aramak zorunda kalacakları geçiyordu aklından. Cigarasının izmaritini kaldırımın betonu üzerinde ezerken sağdan Rıhtım Caddesi'nden çıkarak yaklaşan Ethem Keskin'in gölgesini gördü ayağının ucunda. Ethem de ceketsizdi kendisi gibi. Elleri ceplerinde, başını kalkık omuzları arasına çekerek hafif kambur duruşundan tanıdı gölgesini. "Sen bu akşam burada mısın?" Omuz sikti. "Başka ne yapayım, nereye gideyim?" diye aklından geçirerek karşılık vermeden baktı Ethem'in yüzüne. "Önümüzdeki ay artık olur senin düğün. Kısmetse biz de şerefine hora teper oynarız." Ferit sıyrılamadığı umutsuzluğuyla mırıldandı. "Ne biliyorsun?" "Bu akşam dinlemedin mi radyoyu?" "Dinledim." "Kaç gündür neler diyor, duymuyor musun?" Ferit kayıtsızlıkla omuz sikti. "Her yıl dediklerine, başka türlü mü? Sen iyice bozuksun anlaşılan. Duymuyor musun kahvelerde söylenenleri? Bu yıl 4'ten aşağı gitmez tütün." Umutlanamıyordu. "İnşallah." "İnşallah, maşallah yok dediğim gibi. Ben ne diyorsam sen ona inan. Hadi canlan, yürü yukarıdaki kahvede biraz çay içelim." Aralarından biri eksildikçe iş bulma şansları artmış, gecenin ayazında bekleyişleri daha kısa sürecekmiş gibi aldatıcı bir umuda kapılan öbür ırgatların sessiz bakışları önünde Cumhuriyet alanına doğru yürüdüler. Aldanmak gereksinmesindedir yetişkin insan. Yalanı güler yüzlü, sıcak bulur. Doğruyu kendini beğenmişlikle, kırıcılıkla suçlar. Hatta aklın derinden gelen uyarıcı sesini dinlemek istemeyerek, hoşgörü tanımayan öfkesiyle bağırır, çağırır, doğrunun üzerine yürür, yanılgının ille de doğruda olduğuna inandırmaya çalışır kendini. Politikacılara, ağzı kalabalık satıcılara, din bezirganlarına, köksüz saçma sapan inançlarıyla başkalarını buyruğuna almaya çalışan ülkücülere, hatta kötü romancılara geçim yolu sağlayan yetişkin insanın bu avunmaya hazır yanıdır. Onlar bilirler insanın bu eksiğini. Bildikleri ölçüde artan bir cesaretle yararlanırlar. Onun bu aldanma gereksenmesini kullanırlar. Durmadan duygularını yalanla okşar, en olmayacak düşleri yalanlarla besler, sonra da bu duygulara karşı akıl almaz yalanlarla öfkeye, yatsımaya, baş kaldırmaya iterler yetişkin insanı. Çocuktur henüz kuşkuları uyanık olan. Çocuk gerçekçidir, hani diye sorar. Göster der kendisine vaatlerde bulunanlara. Görmediği, eline almadığı şeye inanmaz kolay kolay. İnanmış sanılırsa işine geldiği için, inanmış göründüğü içindir büyüklere. Çocuk büyüdükçe radyolarla, nutuklarla, okuyup dinledikleriyle aldatıla aldatıla gerçeğin buruk tadından hoşlanmaz olur. Kuşkularını yitirir, bütün uyuşturucu maddeler gibi bir daha kolay kolay vazgeçemeyeceği kadar bağlanarak yalana alışır. Umut aldanabilmektir. Etem Keskin bu gereksinmeyle gel aldanalım der gibi Cumhuriyet alanı üzerindeki sıra sıra kahvelerden birine sürükledi Ferit'i. Demokratların kahvelerinden biriydi gittikleri kahve. Kasabasının tarihi bir bakıma ikiliklerinin de tarihiydi. Geçmişte ne zaman başladığını kimsenin çıkaramayacağı bir süreden beri durmadan bölünür, birbirleriyle geçinemeyen, birbirine düşman kamplara ayrılırdı kasaba halkı. Ne kadar iyi geçinirlerse geçinsinler, Müslüman ile Hristiyan ayrılığı vardı aralarında. Mahalleleri ayrıydı. Derenin batısında Rumlar, doğusunda Müslümanlar oturuyorlardı. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra giden Rumların yerine Balkanların değişik bölgelerinden göçmenler geldi kasabaya. Gelenler Rumeli Türkleriyle kendilerini Türk, daha doğrusu Osmanlı bilen Boşnak, Arnavut Müslümanlardı. Rumlardan boşalan evlere yerleştirildiler. Gelenlerin Müslüman oluşu kaldırmadı eski ikiliği. Uzun yıllar yerliler ile göçmenler arasında sürdü bu sefer çekişme. Kasaba halkını ikiye bölen bu ayrılığın yanı sıra her zaman eksik olmayan daha başka nedenler, durmadan yeni yeni bölünmeler, yeni gruplar yaratırdı. Cumhuriyetin ilk yıllarında bir piyade taburu ile bir koşulu hayvan bölüğü vardı. Asker sivil ayrılığının yarattığı olaylar çıkardı ötede beride. Subaylarla sivil memurlar iyi geçinemezlerdi. Askerler kasabadan çekildikten sonra yüksek öğrenim görmüş memurlar, yüksek öğrenim görmemişleri oturtmazlardı kendi masalarına. Halk ise memurların tümünü kendinden ayrı sayar, memurlar da halkı çiftliklerinde çalıştırdıkları adamları gibi görürlerdi. Serbest fırka olayı kasabada yerli göçmen ikiliğinden yararlanarak gelişti. Çok partili döneme geçildiği sırada Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kasabaya yerleşen göçmenlerin kasabada doğan çocukları askerlik çağındaki delikanlılar, kocaya varacak kızlar olmuştu. İskan davaları, göçmenlerin yerleşmesinden doğan toprak anlaşmazlıkları kapanmıştı artık. Ama karakollarda itilip kakılmaktan, hükümet kapılarında süründürülmekten, haklı haksız vergilerden, savaş yıllarının ekonomik baskısından bıkmış olanlar vardı. Her ne türlü olursa olsun yaşayışından memnun kalması olanaksız olanlar vardı. Üstelik durmadan aralarında çekiştikleri için halkı her fırsatta bölmeye, birbirlerine karşı arkalarından sürüklemeye hazır kişiler vardı. Demokrat Parti bu ortam içerisinde doğdu. 1945'te halk, geçmişteki bütün ikilikleri bastıran bir şiddetle halkçılar ile demokratlar olarak bölündü. Öyle ki oturdukları kahveler, alışveriş ettikleri bakkallar, tıraş oldukları berberlere kadar kopmuşlardı birbirlerinden. Demokratım diyen, halkçı bildiği kimsenin fırınından aç kalacak olsa ekmek almıyordu. Kasabadaki kahvelerden biri halkçıların ise üçü demokratlarındı. Umut demokratlardaydı şimdi. Çünkü henüz kapalı duran avuçlarında ne tuttukları tam bilinmiyordu. Bir gün avuçlarını açtıkları ya da açmak zorunda kaldıkları zaman boş olduğu ya da avuçlarındaki şeyi her ne ise kendileri için sıkı sıkıya tuttukları anlaşılıncaya kadar onlara bağlı kalacaktı umutlar. Sonra kapalı bir başka avuç uzatılacaktı önlerine. Dışarıdan bakınca çıplak elektrik ampullerinin camlarındaki buğuyu sarıya dönüştürdüğü dumanla dolu bir yerdi kahve. Onlar içeriye girince yoğun cigara dumanı gerisinde sert sakallı, kalın bıyıklı yüzler çevrildi kapıya doğru. Bizdenmişler diye bir izin çıkmış gibi kayıtsızlıkla kendilerinden koptu üzerlerine çevrilen bakışlar. Ağzına kadar dolu kahvede ellerini başlarına götürerek onları selamlayanlar oldu. Kendilerine buyur diyenler oldu. Bahriyeli Muammer ile Hasan Sakarya'nın masasına oturdular. Kimseye bakmadan, kimseyi dinlemeden, kimseye bir şey sormadan, konuşmaların, şakalaşmaların uğultulu gürültüsünden, gözlerine ilişen insanların devinimlerindeki canlılıktan, kahveyi saran olağanüstü iyimser havayı sezebilirlerdi. Ayağına eline çabuk iki garson zor yetişebiliyordu müşterilerin isteklerine. Muammer üç kez seslenmek zorunda kaldı garsonlardan birine. Garson, İkisinde bir dakika abi diye durmadan geçip gitti yanlarından. Üçüncüsünde soluk soluğa gelip önlerinde durdu. Buyur şimdi emret. Bak sor bakalım ne içerler arkadaşlara. Garson hemen kahvemiz yok dedi. Çay, gazoz. Çay istediler ikisi de. Garsonun arkasından Muammer açıkladı. Kusura bakmayın kahve almamışlar bugün. Veresiyeden kahve alacak parayı denk getirememişler bir araya. Cigara tuttu Ferit'e. Etteme. İyimserlikle ekledi. Bir yarınlık sıkıntımız kaldı daha. Yarından sonra hepimize yollar açılır. Millet tütün paralarını alınca borcunu öder, kahveye de kavuşuruz, çaya da. Öbür sıkıntılarımızdan da kurtuluruz. Ferit'in dizine indirdi elini. Ne dersin ha? Ferit uzaktı kahvenin havasından. Kısmet. Muammer güldü. Senin de düğününde rakını içeriz artık. İnşallah. Bunun inşallahı maşallahı kalmadı oğlum. Olan belli oldu, haberler bomba. En azından dörtten satacağız sütünleri. Çoğunlukla ya sevinir ya kızardı Muammer. Taşkın yaratılışlıydı. Sevinince muhabbet kesilir, kızınca önündeki masaya yumruğunu indirerek ağzı dolu dolu basardı içinden gelen küfürü. Anasını sattığımını dedi. Hepimiz sonuna geldik, dayandık. Sağımda solumda benim bildiğim kim varsa hepsinde dama. Benim karının bilezikleriyle düğünde anasının taktığı yüzük 3 aydır rehinde. Şu tütünü satıp da onları bir rehinden kurtarsam başka bir şey istemem. Hasan Sakarya, üstümüzde evimizde para eden ne kaldı dedi. Ben 3-5 gün yükselmesini bekleyemeden bu yılın zeytinyağını elden çıkardım bile. Ethem Keskin evlerindeki dikiş makinesinin rehinde olduğunu söylemeyi gereksiz görerek Muammer'e döndü. Allah'tan ki ayağımızdaki donlar para etmiyor, yoksa kıçı açık gezerdik. Ferit Hasan Sakarya'ya karşılık verdi. Zeytinyağı bir haftadır bir misli yükseldi bile. Muammer parladı. Elbet yükselir. Nasıl olsa tüccarın eline geçti artık. Kahrola kahrola içine çekti cigarasının dumanını. Canına yandığımının. Bizim de belimizi büken hep bu ya. Ürün bizim elimizde mi? Dönüp yüzüne bakan yok. Bizim elimizden çıktıktan sonra tut artık tutabilirsen fiyatları. Malımızı elimizde bekletecek gücümüz, kuvvetimiz olsa elbet biz de biraz belimizi doğrulturuz. Bu konuşmalar sonunda umutsuzluğunun nedeni olan bir gerçeği sezinler gibi oldu Ferit. Zeytinyağı kendilerinin elinden çıkıp tüccarın eline geçtikten sonra para ettiğine göre belki tütün de öyle diye düşündü. Sonra tütün de öyle olmalı diye daha ileriye vardırdı bu düşüncesini. Tütün, tüccar, kazanç arasında zeytinyağı, tüccar, kazanca eş bir bağlantı olabileceğini tam kavrar gibi olduğu sırada düşüncesinde bir ışık yanıp söndü. Bu ışığı korumaya çalıştı fakat koruyamadı. Öyle dedi. Hasan, elbet öyle. Ethem, bunu bilmeyen var mı? Muammer, vay bize dediler. Ferit anladı ki bu sözleri söylerken onların aklından geçen kendi düşündükleri ya da tütün değildi. Zeytinyağı başka, tütün başkaydı onlara göre. Hatta şimdi düşüncesindeki o ışık söndükten sonra Ferit'e göre tüccar zeytinyağını bekletiyor, beklettiği için de para kazanıyordu. Kendileri de zeytinyağını bekletecek olsalar yararlanabilirlerdi bu kazançtan. Tütüne gelince tüccardan önce hükümetti tütünün alıcısı. Tüccar hükümetin verdiği fiyatı vermeden alamazdı tütünü. Sonra tütün bekletilebilen bir mal değildi zeytinyağı gibi. Besbelli hükümete güveniyordu arkadaşları. Kahvede gözüne takılan bütün yüzlerde arkadaşlarının yüzündeki iyimserliği görüyordu. Kulağına gelen bütün konuşmalarda da arkadaşlarının sesindeki güven vardı. Kim bilir, belki de onlar haklıydılar. Toptan demokrattılar. Tütün geçmişte para etmemiş, değerini bulmamışsa geçmişteki hükümetlerdeydi kabahat. Dayağından kurtulamadıkları karakoluna, kendilerini horlayan memurlarına, ağır vergilerine, kara borsacıya kanat geren yöneticilerine, tahıllarını yok fiyatına ellerinden alan ofisine, tarlalarda yardım bekledikleri çocuklarını zorla okula gönderen öğretmenlerine, kışlık odunlarını kestikleri ormanlarına ayak attırmayan kolcularına, jandarmalarına karşı köylüsü, kentlisi, işçisi, esnafı, tüccarı, okumuşu, okumamışı hep beraber ayaklanmışlar, yıkmışlar, devirmişlerdi o hükümeti. Belki de tek partiye karşı bu savaşlarında yanlarında yer aldığı için tüccarı bu beraberliğe iten, kendilerinden ayrı, üstelik kendi çıkarlarına ters düşen çatışık nedenler olabileceğini düşünebilmeleri için erkendi henüz. Belki de ellerine fırsat geçecek olsa, tüccar gibi davranacaklarını bildikleri için yüzyıllardır yerleşmiş bir geleneğin hoşgörü ile karşılandığı, din kurallarının da haram saymadığı bu kazancı kendileri de haksız saymıyorlardı. Ya da tütünlerini satarken tüccardan gelecek tehlikeyi önleyecek kadar kendilerini iktidarda görüyor, baştakilerin %100 kendilerinden yana olduklarına inanıyorlardı. Geçen yıl iyi geçmemişti tütün piyasası. Fakat geçen yıl ne de olsa yeniydi hükümet. Yılın yarısında temelden bozuk olarak almıştı bütün işleri. Bu yıl ise başlangıçtan beri kendi üstündeydi sorumluluk. Kendi almıştı satışların iyi geçmesi için bütün tedbirleri. Tekel bakanı her gün konuşuyordu. Gazetelerde demeçlerini okuyorlar, öğle akşam sesini dinliyorlardı radyoda. Tütün piyasası bu yıl daha fazla gecikmesi önlenerek açılacaktır. Tüketmişlerdi ellerindeki avuçlarındakilerini. Kimden borç isteyeceklerini, kime yüz kızartacaklarını bilemiyorlardı. Bu sıkıntılı günler bekleyişleri uzayamayacağı için rahatlıyorlardı. Hükümet tüccarın ve tekelin elindeki bütün stokların tüketilmesi için gerekli gördüğü bütün tedbirleri zamanında almıştır. Ekici yersiz kaygılara kapılmadan yürek rahatlığıyla tütün piyasasının açılacağı günü bekleyebilir, diyordu radyodaki ses. Yüzleri gülüyor, yaşa sen, senin yüreğin rahatsa bizim de rahat, diye sesleniyorlardı radyoya doğru. Ekicinin ürünü değer fiyatına satın alınacaktır. Tekel idaresi köylümüzün arkasındadır. Gerekirse bütün ürünü satın alacak, köylümüzü desteksiz bırakmayacaktır. El çırpıyor, alkışlıyorlardı bakanı. Demokrat Parti'nin ağzı kalabalık kasaba ileri gelenleri, bu yıl birinci en az 4 liradan gider, diyorlardı. Yunanistan 1,5 dolardan, yani 420'den satıyor tütününü. Amerika bizi Yunanlılardan daha çok sever, bizim tütüne de en az o kadar verir. Dinleyenlerden biri 46'da 360'a vermiştim benim tütünü, diye karşılık veriyordu. Hani o uğursuz 7 Eylül kararları alt üst etmişti bütün çarşıyı. O gün bugün her şey daha da pahalandı. Bir türlü gelmedi eski fiyatlar geri. Yediğimiz içtiğimiz ne varsa 46'dan bir misli pahalı alırız şimdi. O hayırsız halkçılar 360 verdikten sonra benim tütüne, bizimkiler 4 de verir, 5 de verir. Başka biri, elbet Amerika bizi sevecek, diye destekliyordu konuşanları. Kim kurtardı onları Kunuri'de çemberden? Yunanlılar bırakıp kaçarken silahlarını, biz can verdik cepheyi tutmak için. Üstelik tütünler kehribar gibiydi bu yıl. Hastalık görmemişti. Evlerde, depolarda bekleyen tütünlerini altın yetiştirdik bu yıl. Sarı altın, diye övünerek gösteriyorlardı eksperlere. Hangi eksperin notuna bakılırsa ekstra ekstra ekstra ya da birinci olarak kayıtlıydı tütünleri. Çaylarını içiyorlardı. Ethem uyardı Ferit'i. Kulağını aç da dinle. Futbol takımları gibi hastaları vardı Demokrat Parti'nin. Onlardan biri Çuval Ali, üstünde partinin baş harfleri yazılı kalın altın yüzüğünü dinleyenlerin gözlerine doğru uzata uzata yüksek sesle konuşuyordu sobanın yanındaki masalardan birinde. 4,5, 4, boynumu keserim inmez gibi kelimeler duyuluyordu dediklerinden. Dinleyenler gülüşüyorlardı. Atma, ağır ol, ne de olsa din kardeşiyiz. Yaşa Çuval. Kahvede herkesin ona doğru kulak verdiği bir sessizlik oldu. Çuval, siz de buradasınız dedi. Ben de burada. Erkekseniz bahse girin. Bu yıl ekstralar 4'ten, birinciler 380'den aşağı giderse adam diye çıkmam sokağa. Taşımam bu yüzüğü elimde, atarım. Olmadı deserseniz neyim var neyim yok hepsini size bırakır kaçarım bu kasabadan. Biri, hani 4,5 diyordun dedi. Yola gel yavaş yavaş. Çuval gerilemedi. Bahse giriyorsan baş fiyat 4,5 olsun. Pos bıyıklı Bilal Gülcü nargilesinin marpucunu ayırdı dudaklarının arasından, hafifçe güldü. Yüzüğün sana yakışır, sana kalsın. Başka biri atıldı. Sen o yüzüğü atarsan Celal Bayar ne der? Gülüşmeler başladı. Tenekeci Halit, olmaz dedi. Sen sokağa çıkamazsan dükkanlar açmaz, kapalı kalır. Hüseyin Uncu, senin ne malın var ki neyi bırakacaksın arkanda diye körükledi Çuval'ı. Çuval kan basmış yüzüyle Hüseyin Uncu'ya döndü. Daha da kafamı kızdırırsan entari giyerim. Öldürürüm kendimi. Tenekeci Halil, sen hazırsın ama. Hüseyin Uncu, bu yaştan sonra kim gönlünü eder senin diye sürdürdüler şakalarını. Çuval, eşoğlu eşekler diye fırladı yerinden. Masasında oturan Demokrat Parti İlçe Yönetim Kurulu'ndan Hasan Savaş bileğinden tutup sandalyesine çekti Çuval'ı, sırtını okşadı. Onları duyma sen, onlarınki hep şaka. Severler seni, sen sabırlı ol, pazartesi sabahını bekle. Kesilen konuşmalar başlar, yeniden uğultusu sararken kahveyi eski seslerden biri yineledi. Yaşa Çuval, var ol. Yatışan Çuval sesten yana döndü. Hep beraber yaşayalım kardeşim, sen de var ol. Sonra dedikleri kahvenin uğultusu arasında eriyerek ilçe yönetim kurulu üyesi Hasan Savaş'a dert yanmaya başladığı görüldü. Ferit karşıdan Hasan Savaş'ın konuştuğunu görüyordu şimdi. Ağır ağır dediklerine hem dinleyenleri kendi kendisini inandırmak istermiş gibi bir kararsızlıkla sık sık öne vurguladığı başıyla kendi kendini doğrulayarak konuşuyordu. Dinleyenlerden de kendisini doğrulayan baş devinimleri bekliyordu bu sırada. Bu devinimler bugün öğleden sonra halkçıların kahvesi önünde gördüğü Halk Partisi Başkanı Enver Bezci'nin başını geriye ata ata konuşmasını ansızdı ona. O sanki hep olmaz, hayır diye konuşuyordu. Onu dinleyenler de hep haklısın olmaz diye başlarıyla hak veriyorlardı. Bakışlarını ayırdıktan sonra daha bir süre gözleri önünde gördü Hasan Savaş ile Enver Bezci'yi. Biri çenesini öne eğiyor, evet öyle diyordu. Öbürü, hayır öyle değil diye geriye atıyordu başını. Besbelli tartışıp duracaklardı böyle pazartesi sabahına kadar. Kahvede rahat, iyimser görünüyordu konuşan ya da konuşanları dinleyen herkes. Fakat bir kez susan ya da yanındakilerden kopup kendi düşüncelerine dalanların çok çabuk değişiyordu yüz çizgileri. Kaygılar, gölgeler yerleşiyordu yüzlere. Ferit çevresine baktıkça bir bir çoğaldığını görüyordu bu yüzlerin. İşte nargilesini içen Bilal Gülcü öyleydi. Tesbihini çekmeye dalmış Kadir Adadım da öyle. Hüseyin Uncu az önce kimseye gülmemiş, şakalaşmamış gibi susuyordu. Hatta şimdi dördü de sustukları için bir masada oturduğu arkadaşları da gömülüp gitmişlerdi tasalı sessizliklerine. Susarken her biri bu akşam asmalı kahvenin önünde beklediği sırada radyo haberleri verirken karşıdan gördüğü köfteciye, masalarında tek tek yemek yiyen, kaldırımlarda dikilen gurbetçi ırgatlara benziyorlardı. Daha doğrusu duyduğu kuşkularla aynaya bakacak olsa göreceği kendi yüzü gibiydi çevresindeki bütün suskun yüzler.